Herkese merhabalar. Lipcast'in yeni bölümünde bugün Ali Gül'le birlikteyiz ve aslında Türkiye'ye çevrildikten sonra benim tahmin ettiğimden de daha fazla etki yapan Demokrasiler Nasıl Ölür kitabını konuşacağız bugün. Hoş geldin Ali.
Merhabalar, hoş buldum Barış.
Şimdi istersen her zaman yaptığımız gibi kitabı kısaca önemini, neden bu kitabı seçtik konuşmak için bundan bahsederek başlayalım. Sen bir giriş yapabilirsin.
Olur. Demokrasiler Nasıl Ölür kitabını bana Burak Biryan Özbek Hoca tavsiye etmişti. Ve kitap gerçekten Türkiye'nin de başını çektiği bu popülizm krizinde demokrasinin korkuluklarını, etrafında demokrasiyi koruyan o çemberi nasıl otoriter, otokrat liderler tarafından hangi hamlelerle ne şekilde yıkıldığını ve buna karşı alınabilecek ne gibi önlemler olduğunu, bunun karşısında demokrasinin nasıl savunulabileceğine ilişkin çok güzel fikirler veriyor. Bu bağlamda ben siyasetle ilgilenen insanların kesinlikle bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok şaşırtıcı. Bizim ülkemizle de çok sık bağlantı kurabileceğiniz çeşitli olaylar, çeşitli vakalar üzerinden çok güzel bir şekilde bu taktikler, bu hamleler açıklanmış.
Evet, kitap aslında Amerikan demokrasisiyle ilgili ama içinde 4-5 farklı ülkeye, Amerika'da bahsettiği olaylarla ilgili 4-5 farklı ülkedeki uygulamalarla ilgili bir referans var. Türkiye de bunlardan bir tanesi.
Maalesef.
Aslında temel tezi Amerikan demokrasisinin verili, işte hali hazırda işleyen, kendi kendine işleyebilecek olan bir sistem değil, belli dinamikler üzerine kurulu olduğunu ve aslında Trump'ın üzerinden bu dönüşümün, sadece Trump'la da başlamadığını iddia ediyor zaten bunu, bu temel dayanaklara çok büyük bir tehdit olduğundan bahsediyor. Ve temel olarak günümüzdeki diktatör mantığının değiştiğinden ve bizim buna karşı yeni yaklaşımlar geliştirmemiz gerektiğinden bahsediyor. Çünkü artık eskisi gibi işte hukuk tanımayan, işte rakiplerini hapse atan, işkence yapan bir soğuk savaş tipi diktatörler yok. Daha farklı anlamlarda, belki bazı anlamda demokrasiyi kullanarak otoritelerini sağlamlaştırmaya çalışan liderler var. Şimdi istersen kitabın bir otoriter lideri bu dinamiklerle, bu yeni dinamiklerle ilgili nasıl kavramsallaştırmamız gerektiğiyle ilgili kitabın dört maddelik bir kılavuzu var. Bunlardan bahsedelim. İstersen birden başlayalım.
Olur. Oraya gelmeden önce kitabın girişinde çok güzel, çok güzel bir giriş olduğunu düşünüyorum kitabın. Herkesin en azından bir kere duymuş olduğu at, geyik ve avcı hikayesi vardır. Bu bir Ezop masalıymış ve yaklaşık bundan 2500 sene önce anlatılmış bir masal. At ve geyik bir yerde oturuyorlar. Geyik o bölgedeki, o yerdeki bütün otları yiyor ve atı da korkutuyor. At da bu yüzden avcıya gidip bu geyiği öldürelim diyor. Avcı da diyor ki tamam öldürelim ama bana yardım etmen lazım. Ben tek başıma yapamam bunu. Şu eğri sırtına vurayım, üstüne bineyim. Bu geyiği vuralım diyor. Geyiği vurduktan sonra da at diyor ki tamam çıkar bitti işimiz. Ama avcı diyor ki yok o iş o kadar kolay değil. Sen artık benim altımdasın. Şimdi bu hikaye hep intikam duygusunun ve moral olarak intikam denen şeyin kınanması, yanlış olduğunun anlatılması üzerine kurulmuş ve bunun için anlatılmış. Bu hikayenin Türkiye siyasetinde çok yakın zamanda sık sık karşılığını görüyoruz. Yani birileri birilerinden nefret ediyor ve avcı olarak da genelde mevcut Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti burada hep avcı rolüne soyunuyor. Düşmanlarının Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verdiği kısa süreli destekle düşmanlarını elimine etmeye çalışan ve sürekli böyle döngü içinde devam eden bir siyasetimiz var uzun zamandır. Bu gerçekten çok can sıkıcı ve yani 2500 senedir aynı hikayenin anlatılıyor ve buna rağmen tekrar tekrar yaşanıyor olması çok korkunç. Burada kitap bununla başlarken şunu anlatıyor yani devamında Adolf Hitler örneğinden, Chavez örneğinden kimi otokrat liderlerin henüz lider olmadan yani hükümeti kurmadan otokrat olacaklarına dair çok net mesajlarının olduğunu söylüyor. Geçmişte buna dair yaptıkları eylemler, fiiller olabileceğini söylüyor. Chavez'in çok sevilip özellikle son zamanlarda Türkiye-Maduro ilişkilerinin gelişmesiyle beraber çok sevilen ve demokrasi kahramanı olarak lanse edilen Chavez'in 92'de bir askeri darbe girişimi var örneğin. Yani Chavez'in nasıl bir lider olacağı aşağı yukarı o zamandan itibaren belli. Ve kitap şu soruyu soruyor. Peki geçmişinde böyle antidemokratik bir hareket olmayan, net bir eylem olmayan ama otoriter olan veya diktatör olacak olan liderleri nasıl tespit edebiliriz? Burada da Juan Linz'in The Breakdown of Democratic Regimes kitabına atıf yaparak dört tane senin söylediğin kriterden bahsediyor. Birincisi, hareket ya da sözleriyle oyunun demokratik kurallarını reddediyorsa. Burada oyunun demokratik kurallarının reddedilmesinden kasıt, örneğin seçime hile karıştırıldığı, karıştırılacağı iddiaları veya bir şekilde mevcut oyunun yanlış oynandığı veya kurallarının tanınmayacağının beyan edildiği durumlar. İkincisi, rakiplerin meşruiyetini kabul etmeme hali. Buna çok rastlıyoruz. Bunu Amerikan siyasetinde de çok rastlanıyor. Türkiye siyasetinde zaten bunun içinde yüzüyoruz. Demokrasi bir yarış aslında. Çeşitli siyasi partiler ülkenin yönetimine talip oluyorlar. Fakat bu yarışı bir ölüm kalım meselesine çevirerek rakiplerin meşru olmadığı, onların vatan haini olduğu, terörist olduğu, herhangi bir şey yapmamış olsalar da sadece rakip oldukları için böyle ithamlara maruz bırakan bir kişi, bir hükümet otoriter veya otokrat bir eğilime sahiptir diyebiliriz diyor. Üçüncü kriter burada şiddete göz yumuyor veya şiddeti cesaretlendiriyorsa, yani bir lider, bir parti kendi taraftarlarının başka siyasi rakiplere karşı saldırılarını destekliyorsa veya bunları göz yumuyorsa, örneğin Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin genel başkanı Ankara'da bir şehit cenazesinde linç edildikten sonra hükümetin ortağı ve hükümetin doğru düzgün kınama bile yapmadan hak etmiş diye bağlaması buna bir örnek olarak verilebilir. Dördüncüsü de medya dahil muhalefetin sivil özgürlüklerini kısmak konusunda istek gösteriyorsa diye çevrilmiş. Burada zaten Türkiye'de hep herhalde bu süreci tekrar tekrar üstünden geçmenin anlamı yok. Bir hükümetin sivil özgürlükleri, medya özgürlüğünü elinden geldiğince kısıtlamaya çalışması bizim için alarm verilmesi konusunda iyi bir gösterge. Tabii ki bir hükümet ben medyayı kısıtlıyorum çünkü ben otoriter olmak istiyorum demiyor. Bir ton neden anlatıyor. İşte bunlar terörist, işte ekonomimize zarar veriyorlar veya işte gazetecilikten tutuklanmadılar vesaire. Ama netice olarak bu hareketlerden bir tanesinin dahi, bu saydığım dört kriterden bir tanesinin dahi görülmesi bir lider veya harekette bizi alarm durumuna geçirmeli ve o kişi ve grubu olan bakışımızı tekrar bir değerlendirmemize neden olmalı diyor aslında. Sen bunlar hakkında...
Evet, çok güzel özetledin ve kitapta Trump üzerinden ilerleyerek bunların dördünün de Trump'a uygulan, yani Trump'ın bunun dördünün de sağladığını, dört şartta sağladığından bahsediyor. Ve az önce bahsettiğin şekilde Türkiye'de, Türkiye'den de örnekler veriyor bu arada. Hatta benim en çok ilgimi çeken örneklerden bir tanesi, hatta belki günümüzde çok yakın bir tarihte olmasına rağmen üstüne pek şu an konuşulmayan bir olay, o da Genç Parti'nin elimine edilmesi. Yani Uzan grubunun haksız vergi cezaları ve devletin gücünü kullanarak elimine edilmesi örneği benim çok... kitapta da bundan bahsediyor ama gerçekten baktığımızda hani yakın tarihte de orta vadede de ilk gelen örneklerden değil şu an kamuoyunda konuşurken. Gündemde olan bir mesele değil. Bu anlamda tabii bir de bu dört tane özellik var. Bir de bir takım yöntemler var. Bunları sağlamak için, bu süreçleri sağlamak için yöntemler var. Şimdi kitapta tabii Amerikan siyaseti üzerinden örnekler veriyor. Amerikan siyaseti üzerinden şu örneği veriyor. Aslında 1968'de yazılan McGovern ve Fraser komisyonun hazırladığı bir rapordan bahsediyor. O raporda Amerika'daki o zamanki demokrasiyle ilgili bir çıkmaza girilmesi üzerine yazılmış bir rapor. Ve bu rapor üzerine 72 yılında itibaren Amerika'da şu an günümüzde uygulanan bu primary dediğimiz yani ön seçim sistemi devreye giriyor. Ve aslında kitap bunun, bu değişikliğin, iki parti de bunu uygulamaya başlıyor daha sonra 72'den itibaren. Bu tarz liderlerin ve bu tarz adayların önünü açtığından bahsediyor. Ve kitapta bir sürü örnek de veriyor. İşte artık iş adamları, kanaat liderleri, bir takım kiliselerin önde gelen simaları seçimlere aday olarak siyaset dünyasına girmeye çalışıyorlar. Ama şöyle bir şey var, kitapta yine bahsettiği Hadley diye bir siyaset bilimci bunu invisible primary olarak tanımlıyor. Yani görünmez ön seçimler. Çünkü şunu diyor, yani pratikte zaten bir gücün yoksa tüm Amerika'yı ya da işte Türkiye kontekstine bakarsak tüm Türkiye'de hakim olabileceğin bir maddi gücün, ismin ya da çeşitli şeylerin yoksa zaten pratikte eliminesin seçimden. O yüzden bu bir engel değildir derken biz aslında kitapta da bahsettiği şekilde özellikle geleneksel medyanın çökmesi, yani vatandaşla siyasetçi arasındaki o kavramın kaybolması bu tarz liderlerin önünü açtığından bahsediyor. Bunu yine Türkiye'ye bağlayacak olursak bu şeyin, özellikle benim aklıma direkt olmasa da şu an bu bahsettiğimiz, az önce bahsettiğimiz dört madde üzerinden aklıma gelen bir hani Pelikan Kliği olarak adlandırabileceğimiz bir klik var. Çünkü bu bence bu dördünü de sağlayan çeşitli hamleler, operasyonlar bunun üzerinden yürüyor. Bunun hakkında ne demek istersin? Yani bu
Pelikan üzerinden ne demek istersin?
Yani bu Türkiye'de yeni bu az önce bahsettiğim değişimin ve az önceki dört maddeyi de Türkiye siyasetinde AK Parti'nin sağladığından bahsettik. Yani bu durum nasıl etkiliyor bu maddelerin işleyişini?
Şöyle, yani şimdi mesela az önce de maddeleri sayarken, o dört maddeyi sayarken hepsine çok kolaylıkla AKP hükümetinin yaptığı çeşitli fiilleri örnek olarak gösterdik. Ve Türkiye'nin çok büyük bir bölümü için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin otoriter eğilimler gösterdi. Çok açık. Burada soru, biz tamam otoriter kişiyi veya işte partiyi tespit etmek için elimizde bu kırmızı çizgiler var. Bunları geçerlerse anlıyoruz ki kişiler otoriter olmaya meyilli. Okey. Peki yani tespit etmekle herhangi bir yere varamıyorsunuz. Bu gruplara karşı veya bu otoriter kişi veya rejimlere karşı, kurumlara karşı nasıl mücadele edilir? Aslında en kritik konu bu. Kitapta da buna çeşitli örnekler veriyor. Burada Türkiye popülist liderlerin ilk örneklerinden birisine sahnelik etti. Türkiye olarak buna sahnelik ettik. Ama bu tarz olaylar aslında çok Türk milletine de çok fazla yüklenildiğini düşünüyorum ben. Birçok ülkenin geçmişinde buna benzer otoriter maceralar, otoriter rejim tehlikeleri bulunuyor. Burada bununla mücadelede en önemli konuyu, en önemli hamleyi kitap şöyle özetlemiş. Kapıları başarılı bir şekilde korumak, ana akım partilerinin radikal güçleri izole etmesini ve yenmesini gerektiriyor demiş. Buna da uzaklaştırma isimlerini veriyorlar. Bunu son zamanlarda Avrupa'da, sen daha iyi anlatırsın hatta, Avrupa siyasetinde zaten görüyoruz. Yani radikal unsurlara karşı ana akım unsurlar birleşiyorlar ve onları yarışın dışında bırakabiliyorlar. Şu ana kadar başarılı da oldular her seferinde. Ama bunun bir de geçmişi var. Örneğin yani ben mesela kitaptan öğrendim bu söylediğim şeyleri ve üstüne biraz sonra bakma fırsatım oldu. İsveç Muhafazakar Partisi kendi gençlik örgütü 1933 senesinde Nazi benzeri bir yapılanmaya dönüştüğü için bütün bir gençlik örgütünün merkez parti olarak Muhafazakar Parti tasfiye etmiş, kaldırmış, bütün herkesin üyeliğini iptal etmiş ve bunu 1934 seçimlerinden bir sene önce yapmış. Bu birazdan zaten ileride daha üstünde de duracağımız hani kurumsal kendini tutma denen faaliyetlerden, işlemlerden birisi. Aynı şekilde Belçika'da Belçika Katolik Partisi 1936 senesinde Rex Hareketi diye bir Rex Partisi diye bir hareket var, Nazi yanlısı. Bu partiye karşı yıllardır kavgalı oldukları Sosyalist Parti ile beraber bir hükümet kuruyorlar. Beni en çok şaşırtanı ise şu örnekti. Finlandiya'da Lapua Hareketi diye bir hareket var. Yani bizim bugün hep böyle işte dertsizlikten parlamentoda ayıları konuştular. Vay efendim işte o kadar dertleri yok, o kadar mutlular ki şöyle oluyor, böyle oluyor diye konuştuğumuz İskandinav ülkelerinden Finlandiya'da 32 senesinde, 1932 senesinde İtalya'daki Mussolini hareketine benzer bir hareket olarak Lapua Hareketi ortaya çıkıyor. 12 bin kişilik bir yürüyüş düzenliyorlar Helsinki'ye. Sosyalistlere, solculara karşı inanılmaz büyük zulümler ve saldırılarda bulunuyorlar. Ama bu harekete karşı da yine oradaki merkez unsurlar bir yasallık hareketi adı altında yeni bir siyasi hareket ve uzlaşıyla bunları saf dışı bırakmışlar. Yani bunlar aslında bütün ülkelerin geçmişinde veya toplum olmaya çalışırken karşılaştıkları şeyler. Bunu bazı Avrupalı ülkeler daha öncesinde gördüler, karşılaştılar ve yendiler bunu. Tabi Avrupa'nın milyonlarca ölü bırakmış olması da bu kutuplaşma ve otoriterleşme sevdasının peşinde burada önemli bir etken, ama ben inanıyorum ki yani Türkiye'de de biz bunları şu an sadece tespit edebiliyoruz ve birazdan o bu tarz rejimlerle nasıl mücadele edileceği konusuna geldiğimizde daha detaylandırırız, ama bu maddeler çok, yani yüzlerce şeyle altı doldurulabilir. Şu tartışmayı yapmak da çok makul gelmiyor. Yani işte 2005'te biz demiştik veya işte biz 2002'de bunlar gelmeden önce demiştik vesaire. Doğrudur, demişlerdir. Diğer tarafta haksızdır. Ama yani bunları konuşmanın bir manası yok. Bu saatten sonra Türkiye toplumu olarak biz nasıl gerçekten bir toplum olacağız? Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl iktidarı barışçıl bir şekilde seçimler vasıtasıyla bırakacak? Bunları konuşmak lazım.
Ve o bahsettiğin örnekler çok isabet oldu tabii, kitapta ayrıntılı şekilde bahsediyor. Bir örnekte Avusturya'da bir seçimde Özgürlük Partisi, yanılmıyorsam, ona karşı yapılan bir belediye seçimlerinden birinde bir koalisyondan bahsediyor. Bir özellikle Yeşillerin başkan seçtirmesiyle sonlanan bir süreçte nasıl Katolik Clean o şehirdeki Yeşiller adayını desteklediğiyle ilgili. Ve şimdi İlkan Dalkuş da podcastlerine çok bahseder, hani Türkiye'de özellikle İstanbul'da olan şeyi hafife almayın ve biz belki bunu ihraç edeceğiz. Evet. Şu an ihraç ettiğimiz şu. Budapeşte'de de benzer bir süreç gerçekleşti İstanbul'daki seçimlerden sonra. Ve belki de bu kitap şimdi yazılıyor olsaydı bence İstanbul seçimleri mutlaka de kesinlikle içinde olurdu diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Yanılmıyorsam 2018'de basılıyor olması
Ağustos
lazım.
Ağustos 2018 baskısı. Aynen. Türkiye baskısı herhalde. Evet. Amerika'da biraz daha erkendir. Evet. Kitabın devamında örneğini verdiği birkaç şey var. Yani birincisi, demokrasiyi yıkmak başlıklı bir bölümde demokrasiyi yıkan otokratların aslında çok inanılmaz benzer yöntemleri zamanın farklı tarihin farklı zamanlarında aynı şekilde uyguladıklarını görebiliyoruz. Burada ilk önce Peru örneğini vermiş. Garip de bir örnek aslında. Fujimori isimli Japonya asıllı Perulu vatandaş, bir akademisyen ve Peru'nun zannediyorum ki başkentindeki büyük bir üniversitenin de rektörü oluyor. Daha sonra senatör oluyor. Ve hiç beklenmedik bir şekilde başkanlığa adaylığını koyup 1990 senesinde başkan oluyor. İlk göreve geldiğinde büyük bir kaos var Peru'da. Ve başkan olmasına rağmen maalesef parlamentoda çoğunluğa sahip değil. Ve parlamentodaki isimlerle de arası çok kötü. Siyasetin dışından gelen bir kişi. Ve karşılıklı olarak sürekli bir resleşme hali başlıyor. Bunu kitabın verdiği diğer bütün örneklerde de görüyoruz. Fujimori örneğinde ileride yine konuşacağız. Chavez'de de aynı şey var. Hatta sosyalistlerin bir CIA darbesiyle iktidarı elinden alındığı ve öldürüldüğü için çok sıklıkla anlattığı Allende örneğinde de var. Karşılıklı resleşme hali demokrasinin çok daha hızlı bir şekilde yıkılmasını ve yıkıma gidilmesi yolunda gerçekten çok önemli bir neden oluyor karşılıklı resleşmeler. Fujimori iktidara geldiğinde kendisini çıkarmaya çalıştığı neoliberal, gerçekten neoliberal olan 1990'ların başında ekonomi hamlelerini kongre engelliyor. Fujimori bunun karşılığında o kongreye sert yaptırımlarda bulunuyor. Karşılıklı olarak yapılan bu hamlelerin sonunda kendi kendine darbe yapıyor 92'de Fujimori ve 2000 yılına kadar da ülkeyi kesintisiz yönetiyor. Burada şu örneği vermiş demokrasiyi bu otokratlar, bu kişiler yıkarken neleri kullanıyorlar, bu hareketleri yapıyorlar ama kullandıkları araçlar da var. Bir oyuna benzetirsek, bir yarışa benzetirsek demokrasiyi, neticede siyasi partiler, yani çeşitli sosyal organizasyonlar diyorlar ki benim kadrom budur, ben bu ülkeyi çok iyi bir şekilde yönetebilirim, beni seçin diye vatandaşlara gidiyorlar. Bu ulus devletin oluşmasından beri, demokrasinin yerleşmesinden beri vergi veren ve devlete karşı çeşitli ödevlerini yerine getiren vatandaşın bir hakkı ve biz bir seçim yapıyoruz. Ama otokrat liderler ve bunların partileri bu oyunu, bu yarışı böyle oynamayı pek keyifli bulmuyorlar. Bu oyunun hakemleri örneğin var ve bu hakemleri etkilemek son derece kolay ve oyunu kazanmak için de çok elverişli bir yol. Bu hakemlerin en başında mahkemeler geliyor. Beni çok şaşırtıyor ve hani çok konuşuluyor yetmez ama evet konusu. Hani onları tekrar yanlış yaptınız, bunu da mı görmediğiniz gibi söylemek istemiyorum ama bu otokrat liderlerin hepsinin yaptığı çok temel bir hamle var. Özellikle bu artık demokratik bir çağda yaşadığımız için. Anayasa Mahkemesi üye sayısını değiştirme. Yani kitapta adı geçen bütün ülkelerde, bütün otokrat liderler bunu yapmışlar. Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı değiştirilerek oyunun hakemlerine müdahaleniz başlıyor ve sonrasında daha kolay kazanabiliyorsunuz.
Ve atanma noktasında yürütücünün iktidarının yetkilerinin arttırılması.
Aynen öyle. Orban şeyde Macaristan'da 8 kişilik Anayasa Mahkemesi'ni 15 kişiyi çıkartıyor. Kendisini 7 üyesini oraya atıyor o vesileyle. Polonya'da 2015'te atamaları engelliyorlar. Chavez aralarındaki en çılgını ve gerçekten bizim Orta Doğu otokratlarının da kendisinden alması gereken dersler var. Chavez mesela Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısını arttırmıyor. Chavez komple mahkemeyi kaldırıyor. Ayrı bir mahkeme kuruyor. Ve onun üzerinden devam ediyor. Yetmiyor o ayrı kurduğu mahkemenin üye sayısını sonradan arttırıyor.
Bu arada hemen araya gireyim. Onun veliahtı Maduro da biliyorsun seçimi kaybettikten aynen sonra meclisi fethediyor ve yeni bir meclis kuruyor.
Evet, yani çok garip bir şeyleri var. Güney Amerika diktatörlerini özgü zannediyorum ki yani Orta Doğu'da yok. Bunları da kendi yöresel herhalde adetleri ama ben çok mantıklı buluyorum. Yani hukukun arkasını dolaşmak için çok elverişli. Yani bunu bizim çok karşılaşmadık Türkiye'de. Ama yani yapılabilir mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi kaldırılıp yeni bir meclis de açılabilir. Çok çok yaratıcı. Yani düşündüğünüzde gerçekten çok yaratıcı bir hamle. Bir diğer hakem de aslında demokrasi yarışında medya. Medya yaşananları vatandaşlara aktararak aslında kendi hakemliğini kendin yap diyor. Bu otokrat liderlerin ikinci hamlesi de medyayı ele geçirmek oluyor. Kitapta Hürriyet ve Doğan Medya örneğini vermiş. Türkiye ile ilgili olarak teşekkür ediyoruz bizlerle bahsettikleri için. Yani bunu zaten hani Türkiye'de çok açık bir şekilde gördük. Hükümetin ilk anlardan itibaren Uzan medyasıyla da Cem Uzan'la da savaşırken veya diğer noktalarda medya elinde önemli bir güçtü ve bu gücü gitgide arttırmak istedi. Doğan grubuna işte vergi cezası verdi. Sürekli diğer medya patronlarının üstüne gitti ve en nihayetinde bütün medyayı aldı. Ama hiçbir işe yaramaz oldu. Biraz bizim çağımızın şeyine uğradı hükümet. O kadar medya kuruluşumuz var ama kimse dinlemiyor. Şimdi böyle bir şimdi krizlerden
kitabın devamında tabii normlar kısmına geçiyor. Çünkü kitabın en çok ilgili alanlardan bir tanesi de normlar meselesi. Yani demokrasinin sadece yasal kuralları belirleyerek ayakta tutulamayacağını, yani böyle bir düzenin sürdürülebilir olmadığını ve bu informal kuralların, normların, her iki tarafında bütün yarışan kişilerin kabul ettiği normların etkisinden, öneminden bahsediyor ve Amerika'da bunun nasıl içinin altının oyulduğundan bahsediyor. İstersen bir ara verelim. Sonra ikinci bölümde yine kitabın en önemli argümanlarından biri olan normlarla devam edelim.
Olur.
Evet, ikinci bölümle devam ediyoruz. Bu bölümde normlardan ve yazılı olmayan kurallardan bahsedeceğiz. Kitapta iki başlık halinde inceliyor bu kavramları Amerika üzerinden. Hemen ben sözü sana vereyim. Buradan devam edelim.
Tamamdır. Burada demokrasinin korkulukları başlığıyla özellikle anlatıyor ve bir anayasanın demokrasiyi koruyacak yegane şey olamayacağını söylüyor yazar ve buna çok da güzel bir örneği var. Amerikan anayasasını birebir kopyalayan Brezilya ve Arjantin gibi örneklerde bu anayasa hiç öyle Amerika'daki gibi çalışmadı. Burada yazılı olmayan kurallar, hukukta bizim teamül dediğimiz artık oturmuş herkesin o kurala uymak mecburiyetinde hissettiği ve yazılı olmayan kurallara biz teamül veya yazılı olmayan kurallar diyoruz. Burada iki önemli kural var Amerikan demokrasisini ayakta tutan bugüne kadar. Tarihin en büyük demokrasisi 200 küsur yılı aşkın bir süredir bir şekilde götürüyorlar. Birçok haksızlık, birçok yanlış bir sürü şey vardır ama netice olarak ayakta tutmayı başardıkları bir demokrasileri var. Bu demokrasi içinde iki altın kuralları var aslında yazılı olmayan. Bunlardan birincisi karşılıklı tolerans. Karşılıklı tolerans kitapta şöyle anlatıyor. Karşılıklı tolerans şu anlama gelir. Rakiplerimiz anayasal kurallara göre oynuyorlarsa onların da var olmak, güç yarışına girmek ve yönetmek için bizimle eşit hakları bulunur. Rakiplerimizin görüşlerine katılmayabilir ve hatta onlardan nefret ediyor olabiliriz. Fakat onların meşruluğunu kabul ederiz. Devamında da şöyle diyor. Bu siyasi rakiplerimizi düzgün, vatansever, kanunlara uyan vatandaşlar olarak kabul ettiğimiz ve onların da bizim gibi ülkemizi sevdikleri ve anayasaya saygı duydukları anlamına gelir. Yani rakiplerimizin görüşlerinin aptalca ya da yanlış olduklarını düşünüyor olsak bile onları varoluşumuza birer tehdit olarak görmeyiz. Bu son cümle özellikle çok kritik. Varoluşa bir tehdit olarak görme. Türkiye'de iktidar bunu çok sıklıkla yapıyor. AKP'ye oy veren insanların varlığına tehdit olarak gösteriyor muhalefet partilerini. Bu da karşılıklı toleransı zaten imkansız kılan, bunun için zaten söylenen bir kutuplaştırma yöntemi. Oysa ki bizim, daha doğrusu Amerikan demokrasisini ayakta tutan şey, iki partinin de birbirlerini meşru rakipler olarak görmeleri ve netice olarak da memleketin ayrı bir şey yapılıyorsa beraber de yapabiliriz anlayışında bulunmaları. Türkiye'de karşılıklı tolerans maalesef bizim çok partili hayata geçtiğimiz zamanlardan beri bir türlü oturan bir teamül değil. Bizim böyle bir yazılı olmayan kuralımız yok. Askeri vesayetin getirmiş olduğu bir teamüller bütünü vardı öncesinde. Onun çizdiği sınırlar içerisinde siyasi partiler hareket ediyorlar, siyaset yapıyorlardı. Onun dışına çıkamıyorlardı. Ama onu bir Milli Güvenlik Kurulu, bunu Burak Hoca da çok sık anlatır, Milli Güvenlik Kurulu oradaki sınırları belirliyordu. Bugün bu ortadan kalktı ve AKP, yani bir yarışan birisi bu sınırları belirliyor. İkinci olarak da kurumsal kendini tutma ikinci bir kural olarak, yazılı olmayan kural olarak verilmiş ama ondan önce şunu da eklemem lazım. Rakiplerin meşru birer aktör olduğunu kabul etme konusunda şu güzel örneği veriyor. Tarih boyunca güce sahip olanların rakipleri her zaman vatan haini olarak görülmüştür diyor. Bu doğru. Bu demokrasiye kadar geçen süreçte sürekli olarak güce sahip olanların dışındaki onun rakipleri olarak bulunan kişiler hep vatan hainiydi ve ya hapsedilmeleri ya öldürülmeleri gerekiyordu. Demokrasiyle birlikte insanlık ilk kez herhangi bir şekilde kan akıtmadan iktidarın devredilebileceği bir model buldu. Bir siyasi hareket, bir siyasi liderin iktidar devretmemek için elinden geleni yapmasına da neden oluyor bu karşılıklı toleransın yok olması. Bunu çok sık yaşıyoruz son zamanlarda. Az önce söylemiştim bu son cümle önemli diye tekrar bakmam lazım.
Bu ilk maddeyle ilgili olarak bahsettiğin karşılıklı toleransla ilgili. Evet, bir de hemen sen ona bakarken şunu da ekleyeyim. Bu şu an tartıştığımız iki madde yani yazısız kurallar kısmında kutuplaşmayla arttığını, bunların ihlal edilme olasılığının kutuplaşmayla arttığından bahsediyor. Bu yüzden Amerika içinde bir kutuplaşmanın arttığı bir dönem tanımlaması yapıyor. Yani Türkiye'de de az önce bahsettiğin örneklerle ilgili çok içinde bulunduğumuz bir süreç. Belki de hani sen o darbelerden dem vurdun, ondan bahsettin. Bizde sürekli bir özellikle iktidarların kutuplaşmayı sürekli hale getirme çabası var özellikle. Belki de yine kitabı okurken aklıma gelen bir şey bu norm ihlallerini devam ettirmeyi kendilerince meşrulaştırmak ve bu alanı kendilerini kaybetmemek için. Benim aklıma gelen bir şey buydu. Sen şimdi o cümleyi
yani şunu söylemişti. Onların varoluşumuzu, yani rakiplerimizin görüşlerinin aptalca ya da yanlış olduklarını düşünüyor olsak bile onları varoluşumuza birer tehdit olarak görmeyiz. Bu karşılıklı toleransın tanımında bahsedilen bir ifade. Rakiplerimizi bizim kendimize varoluşumuza bir tehdit olarak görmemiz durumunda, yani bu karşılıklı tolerans aşındığında ve bitme noktasına geldiğinde bu durumda rakiplerimizin seçimleri kazanması ihtimali bizim için ölümcül olur. Ve bunu yapmamaları için de elimizden geleni yaparız veya yapılan bütün her şeyi onaylarız. Türkiye son zamanlarda bunu, son yıllarda bu çok Türkiye'de yaşanıyor. Çok meşhur bir tweet vardı. Yani ben AKP'yi sevdiğimden değil, size böyle zulmettiği için diye çevirelim. Size böyle zulmettiği için AKP'ye oy veriyorum diyen bir arkadaş vardı. Yani toplumun belirli bir kesimini düşman, tehdit, vatana ihanet halinde terörist olarak gördüğünüzde onlara saldırıldığında, onların demokratik hakları çiğnendiğinde, onlara bir yanlış yapıldığında da bunu meşru görüyorsunuz. Karşılıklı toleransın ortadan kalkmasının en büyük sıkıntılarından birisi bu. Bunu ortadan kaldıran lider veya ortadan kendisi kaldırmasa bile kalktığını fark eden lider kendini hiçbir şekilde sınırlamıyor. Çünkü o zaman rakipler meşru olarak görülmediğinde, karşılıklı tolerans bulunmadığında rakiplere karşı yaptığı her şeyi kendi destekçileri çok hızlı bir şekilde kabulleniyorlar. Yani görüyorsunuz zaten en son şehir üniversitesinde bu olayla karşılaştık. Şimdi şehir üniversitesi Ahmet Davutoğlu'nun öncülüğünde kurulan bir üniversite ve Ahmet Davutoğlu bundan birkaç sene önce başbakanken de kendisine çeşitli arsalar tahsis edilmiş. Ama aynı zamanda gerçekten İslamcılar için entelektüel bir yuva da olan, o bağlamıyla biraz farklı ve belki onlar açısından el üstünde tutulması gereken bir yerken, bugün şehir üniversitesinin bir terör yuvası olmadığı kaldı. Halkbank vasıtasıyla şehir üniversitesini batırmaya çalışan bir hükümet var. Ve değişen tek şey Ahmet Davutoğlu'nun artık siyasi olarak rakip hale gelmiş olması. Yani böyle olduğunda otomatik olarak Ahmet Davutoğlu ve onun çizgisi bir tehdit haline geliyor bir günde. Ve o insanlara yapılanlar, o insanlar sizden bile olsa, çünkü eskiden işte bizim kafamızdaki düşünce ya işte bir taraf namaz kılanlar, dindarlar, diğer taraf değil. Ama öyle değil yani, bu insanlar eğer rakipse, dindar da olsa, yine Alparslan Kuytulu örneği var ama Ahmet Davutoğlu örneği çok daha çarpıcı. Dindar da olsa, sizin içinizden, sizin başbakanınız bile olsa, size rakip olduğunda ölümcül bir tehdit haline geliyor ve siz bu insanlara karşı yapılan bütün haksızlıkları sineye çekebiliyorsunuz. Çünkü eğer bu insanlar sizin, bu insanlar iktidara gelirlerse sizi öldüreceklerini, soyunuzu kurtaracaklarını vesaire düşünmenizi istiyor hükümet. Veya Türkiye'nin paramparça edileceğini vesaire düşünmenizi istiyor. Türkiye bu çemberde ve çok uzun zamandır bu çemberin içinde debeleniyor. Zannediyorum ki, yani benim inancım o, bir sonraki seçimde artık bu çemberi kırıp yoluna devam edecek ama son derece can sıkıcı ve düşündükçe insanı rahatsız eden bir durum buradaki. Diğer yazılı olmayan kuralımızdan biraz bahsedebiliriz. Bu kurumsal kendini tutma diye açıklanmış kitapta. Kurumsal kendini tutmadan kasıt da şu: sizin anayasal olarak veya yasalar çerçevesinde, hukuka uygun olarak yapabileceğiniz bir hamle vardır. Ama bu hamle rakibinizi gerçekten perişan edebilir, ortadan kaldırabilir. Bu noktada bu oyunun devam etmesi için kurumsal kendini tutma hareketi geçiyor. Çünkü demokrasi bir yarış, bir oyun ve bu oyunun devam etmesi gerekiyor. Yani siz yarışı kazandınız, eğer rakiplerinizi ortadan kaldırırsanız bu oyun devam etmez. Ve bu yüzden de kurumsal olarak kendinizi tutmanız gerekir. Örneğin ben okuduğumda çok şaşırdım çünkü bilmiyordum. Amerika'daki başkanların iki dönemlik başkan olma sınırı 1951 yılına kadar anayasada bulunmuyormuş. Böyle bir yasal düzenleme yokmuş. Bunu ilk olarak 1797 senesinde George Washington ikinci dönemini doldurduktan sonra tekrar aday olmayarak başlatmış böyle bir teamülü. Yani çok fazla bizim de demokrasimizde teamüller var ama bu kadar kritik bir konunun seçilme dönem sınırının bir teamülle oluşmuş olması gerçekten çok şaşırtıcı ve çok çok erdemli bir hareket. Ben çok şaşırdım bunu okuduğumda. Ama bu bir kurumsal kendini tutma hareketi. George Washington kendisinden sonra geleceklere örnek olmak için kendisi bilerek 3. dönemde herhangi bir yasal engel bulunmamasına rağmen adaylığını koymuyor ve aday olmuyor.
Hatta aday olsa muhtemelen seçilecek olmak.
Kesinlikle yani. Seçilebileceği muhtemel bir seçimde olmuyor ve böyle bir teamül başlatıyor. Kurumsal kendini tutma çok özellikle kutuplaşmanın arttığı noktalarda az önce Fujimori örneğinde verdik. Yani taraflar birbirlerine kılıçları çektiğinde özellikle önem arz eden bir konu oluyor. Bir de burada kurumsal kendini tutamama halleri var. Buna da anayasal sert atışlar diye çevirmişler kitapta. Buna örnek olarak örneğin Allende ve Şili meselesi var. Salvador Allende %36 oyla başkan seçilmiş ve mecliste bir çoğunluğa sahip olamamış. Allende'ye CIA destekli bir darbe yapılması süreci öyle bir günde olan bir şey değil, birkaç ayda olan bir şey değil. Uzunca bir süre Allende ve parlamento arasında sürekli bir gerilim hali var. Allende bir sosyalist ekonomik program ortaya koymaya çalışıyor. Buna karşılık parlamento bunu engellemeye çalışıyor. Parlamento Allende'yi görevden almak için hukuki soruşturma başlatıyor. Allende parlamentoyu feshetmek için bir şeyler yapıyor vesaire. Netice olarak iki tarafta birbirlerine karşı anayasal sert atışlar denen, yasal olarak böyle bir şeye hakkınız var elbette. Ama bunu kullandığınızda oyunu bitiriyorsunuz. Ve oyun bittikten sonra hiçbir anlamı da yok onu kullanmanız.
Bu sert atışlardan bahsetmişken ve sen Şili örneğini vermişken yine kitapta bahsettiği şekilde devamını Pinochet'in getirdiği anayasa özellikle iktidarda olan hükümete çok geniş yetkiler veriyor. Örneğin bütçe konusunda falan ama kitapta da bahsettiği üzere yanılmıyorsam 1990'dan itibaren yani Pinochet görevden ayrıldıktan sonra gelen kişi bunu bir norm olarak pazarlığa açıyor bütçeyi. En radikal gruplarla bile yetki olarak böyle bir önünde engel olmamasına rağmen ve bu kaybolan az önce bahsettiğin şekilde kaybolan ve belki yasayla da yeni gelecek kişi için yeni gelecek iktidar için güvence altından özelliği normu geri getiriyor. Aslında bu anlamda hani bu ders alma noktasında da güzel örnekler var. Kesinlikle. Ama önemli olan bunu derse dönüştürmek gerekiyor ve ben kitapta da herhalde ortak yönler birilerinin bu sorumluluğu alması gerekiyor. Yani o kahraman mı deriz artık tırnak içinde nasıl şey yaparız? Bir takım cesur yüreklerin ortaya çıkıp bu norm noktasında zor olan kararları ya da beklenmeyen bir takım kararları, hamleleri yapıp bu normları oturtması gerekiyor. Çünkü yine kitapta bahsediyoruz önce bu norm dediğimiz şeyler yani yasasız kural dediğimiz şeyler bir süre ihlal edildikten sonra yani ihlaller sıklaştıktan sonra bu kez yeni bir norm onun yerini alıyor. Ve sizin aslında belki de demokrasinizi, bulunduğunuz ülkeyi çok uzun yıllar etkisi altına alacak, çok uzun yıllar bir takım krizlere sürükleyecek antidemokratik normlara dönüşebiliyor. Bunu araya girip söylemek istedim.
Dediğin gibi tam olarak sizin bu görünmez kurallarınız veya yazılı olmayan kurallarınız bu kadar temel de olabiliyor. Yani bu az önce saydığımız kurumsal kendini tutma ve karşılıklı tolerans ilkesi gibi çok temel de olabiliyor. Küçük şeyler de olabiliyor. Kimisi zararsız da olabiliyor ama bu kuralların yıkılması bir süre sonra insanların bunları kanıksamasına ve yeni kuralların da daha rahat yıkılmasına vesile oluyor. Bunu zaten biz çok Türkiye'de konuşuyoruz. İnsanlar artık kanıksadı. Buna da mı şaşırıyorsunuz falan tweetlerini çok görüyorsunuz. Ama hala şaşırmak lazım bir kere zaten yani. Çiğnenen sınırları hiç normal karşılamamak lazım. Burada Trump üzerinden buna çok güzel örnekler verilmiş. Şeye güldüm. Trump ilk evcil hayvan olmayan başkan olmuş. Yani tıyneti hakkında da bir fikir veriyor. Kızı ve damadını Beyaz Saray'da çalışan olarak ataması. Yasalar bunu yasaklamıyor. Yani bir kısmını yasaklıyor ama Beyaz Saray'da atamasını yasaklamıyor. Hükümette görevlendirmesini zannediyorum ki yasaklıyor. Ama ona rağmen atadı Trump ve bu çiğnenen şey bir süre sonra normalleşiyor. Şey benim için çok şaşırtıcı oldu. Trump'ın teamülleri yıkan bir insan olduğunu biliyoruz ve bu çok konuşuluyor ama Trump'ın yalan söylemesine inanılmaz büyük bir tepki veriyorlar. Çünkü bir siyasetçi yalan söyleyemez gibi bir anlayış var Amerika'da. Yani bunu rasyonel olarak bu noktaya varmış olmaları çok inanılmaz bir şey ama yani Türkiye'den baktığında biraz komik de geliyor. Bir Ütopya gibi geliyor bir siyasetçinin yalan söylemesinin çok ayıplanması. Çünkü bizde gerçekten yalan söylemiş söylememiş çok önemi olmayan konular. Ne söylemiş, kime sallamış onlara bakıyoruz biz. Tabii bu korkulukları küçük veya büyük korkulukların ortadan kaldırılması süreci yavaş yavaş olduğu gibi bir otokrat tarafından yapılan bir şey de değil. Yani Trump bugün Amerikan demokrasisini, kitabın çekincelerinden birisi de bu. Amerikan demokrasisini ortadan kaldıracak bir hali yok. Öyle bir gücü yok. Ama Trump bugün o korkulukları esnetiyor. Ve yarın Trump'tan sonra gelen kişi veya ondan sonra gelen kişi bu sınırları çok daha rahat geçecek. Ve bir gün Amerikan demokrasisini ortadan kaldırabilecek böyle bir çekincesi var kitabın. Amerika üzerinden çözülme başlığıyla bu kutuplaşma süreci anlatılmış. Burada Newt Gingrich diye isimli bir cumhuriyetçiden bahsediliyor. Amerikan siyasetiyle çok ilgisi olmayan insanlar dahi, yani biraz takip edenler bile Amerika'daki kutuplaşmanın esas olarak cumhuriyetçi taraf üzerinden gerçekleştiği gibi bir imge vardır kafalarında diye tahmin ediyorum. Çünkü ben de aynı durumdayım. Yani çok sürekli takip ettiğim bir şey değil ama benim kafamda biraz cumhuriyetçilerin fazlasıyla radikalleşmesi buraya çekiyor gibi gösterildi. Oysa kitap çeşitli örnekler üzerinden tabii ki ana aktör olarak cumhuriyetçiler var ama demokratların da bu kutuplaşmayı besleyecek hamleleri yaparken çekinmediklerini çeşitli örnekler üzerinden vermiş. Obama örneğin bir başkan adayı olarak zaten çok provokatif bir prototipti. Ama Obama seçildikten sonra da Obama seçilmeden önce başlayan hikaye Obama seçildikten sonra da devam ediyor. Ve işte Obama'nın Amerikan vatandaşı olup olmadığı, başkanlar seçilip seçilemeyeceği, Müslüman olduğu iddiaları, sosyalist olduğu iddiaları, onun yani meşru bir rakip olmadığı iddiaları Obama'nın da senatoya karşı, kongreye karşı buralarda çoğunluğu elde edemediği için başkanlık emri denen veya başkanlık kararnamesi denen bizdeki cumhurbaşkanı kararnamesi gibi başkanın düzenleyici işlemler yaptığı şeylerle karşı çıktı parlamentonun hamlelerine. Burada İran'la yaptığı örneğin anlaşma bir devlet olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresinin onayladığı bir anlaşma değil. Başkanlık anlaşması diye bir şey ve kongrenin onayına sunmadan bu anlaşmayı yapıyor İran'la. O aynı dönem Amerikan senatosundan cumhuriyetçi senatörler İran'a, İran Cumhurbaşkanı olması lazım, bir mektup yazıyorlar. Obama'nın bu anlaşmayı imzalamaya yetkisi yoktur diye. Yani çok korkunç bir görüntü de sizin senatonuz haddi olmayarak, yani çünkü başkanın sorumluluğunda olan bir alan uluslararası ilişkiler ve dış politika. Senato'da başkanın bu hamlesine karşı kendisinin onayını dolanması karşısında o da kendi hamlesini yapıyor ve başkanın sınırlarına giriyor. Bu karşılıklı resleşme Amerika'da demokrasiyi ortadan kaldırmamış ama son 20 yıldır, 30 yıldır işte senatoda veya işte kongrede kürsü işgalleri veya işte erteleme talepleri vesaire, protestolar çok yüksek bir seviyeye ulaşmış. Burada bir anketten bahsediliyor kitapta. Cumhuriyetçilere ve demokratlara sormuşlar. Çocuklarınız başka bir siyasi partinin seçmeniyle evlense bunu nasıl karşılarsınız diye. 1960 senesinde Cumhuriyetçilerin %5'i, demokratların da %4'ü bunu memnuniyetsiz olarak karşılayacağını söylerken, 2010'da yapılan ankette Cumhuriyetçilerin %49'u, demokratların %33'ü son derece mutsuz olacağını söylemiş böyle bir seçim karşısında. Yani bu Türkiye'de de zaten yapılan anketler çok gösteriyor. Kutuplaşma siyasi partiler ve siyasiler tarafından da, onların da işine geldiği için fazlasıyla bol bol kullanılan bir hamle. Bunun neticesinde de bu korkuluklar esniyor. Otokrat liderler kutuplaşmaya dayanarak daha rahat hareket ediyorlar. Kuralları daha rahat çiğniyorlar. Ve kuralları çiğnediğinde bu kişilere karşı sert davranalım, biz de onlar gibi olalım, biz de döner bıçaklarıyla dalalım anlayışıyla hareket edildiğinde, bu kişileri destekleyen insanlar da otokratlara daha sıkı bağlanıyorlar. Burada cumhuriyetçiler gibi dövüşme fikri Amerika'da, demokratlarda çok yaygın ve nasıl onlar radikalleşiyorsa hadi biz de radikalleşelim gibi bir görüş çok sık dillendiriliyor. İşte bu Alexandra Cortez'ler, Bernie Sanders'lar vesaire de bunun tezahürleri denebilir. Cumhuriyetçiler ne kadar radikalleşip daha sağa kaydıkça demokratlar da sosyalizme, sosyalist fikirleri açık açık söyleyebiliyor mesela Bernie Sanders. Bu şaşırtıcı bir şey. Ama bu hiç sağlıklı bir yol değil. Buna kitap şu örnek üzerinden vermiş ve şöyle demiş: kurumsal kanallar mevcutsa muhalefet bunları kullanmalıdır önermesinde bulunuyor. Chavez Venezuela'da başa geçtikten sonra Venezuela muhalefeti çok sert bir muhalefet etme yöntemini benimsemiş. Ve bir darbeyi destekliyorlar, ardından işte 4,5 gün mü 4,5 ay mı süren bir grev yapıyorlar 2004 senesinde. Sonrasında sokakları işgal ediyorlar vesaire vesaire. Yani çok radikal, çok sert, sokağa inmeli, işte protesto etmeli veya grev yapmalı, sert hamleler yapıyorlar bu kişiye karşı, Chavez'e karşı. Ve bunun neticesinde Chavez kendi destekçilerini bir araya toplamakta hiç zorlanmıyor. Etrafında çok rahat bir şekilde bir araya topluyor bu insanları ve muhalefetin kafasını eziyor.
Hemen araya gireyim. Bu bahsettiğin iki adımdan bahsettin ya, önce bir darbenin parçası olmak, sonra grev yapmak. Bunun üçüncü adımı da sonraki gelen seçimi boykot etmek. Ve en sonunda boykot ettikten sonra işte bu sefer Chavez her yerde, bütün kongrede çok güçlü bir şekilde geliyor ve asıl o işte yumruğu indirme süreci oradan sonra başlıyor. Evet. Hani biz de şimdi bir boykot tartışmasından çıktık ya şeyde, İstanbul seçimlerine, direkt okuyunca aklıma o geldi.
Evet, ben niye onu toplamamışım bilmiyorum. O boykot, bu üçüncü hamle dediğin gibi ve Chavez'e bütün gücü veriyor. Çok sert bir hamle. Yani bütün muhalefet olarak çünkü seçime girmiyorsunuz ve buradaki boykotu savunan ve boykot yapılması çağrısında bulunan arkadaşların iddia ettiği gibi bir işe kesinlikle yaramadığı çok yakın bir zaman, yani bundan 10 sene önce Venezuela'da görülmüş ve Venezuela gerçekten çok benziyor Türkiye'ye. Onlar ilk denebilecek popülist lideri bizim çağımız anlamıyla çıkardılar. Biz de ikincisini hemen peşine çıkardık. Onlarınki vefat etti, yeni bir tane çıkardılar. Biz 2002'deki arkadaşa devam ediyoruz, Cumhurbaşkanımızla. Burada Venezuela'da bunlar yaşanırken Kolombiya'da benzer bir sürece girmiş. Ben bunu bilmiyordum. Kitapta gördüm, orada okudum ve sonrasında baktığımda da çok şaşırttı beni. Venezuela muhalefeti de benzer bir otokratla karşı karşıya, Uribe isimli başkanla. Ve Uribe'ye karşı muhalefet sürekli olarak işte Anayasa Mahkemesi'ne gitmek, bizim eskiden CHP'den alışık olduğumuz gibi gibi kurallar ve kurumlar üzerinden bir muhalefet geliştirmiş. Ve en nihayetinde 2010 senesinde Anayasa Mahkemesi gerçekten Uribe'nin 3. dönem başkanlığına müsaade etmeyerek Uribe'yi iktidardan etmiş. Yani onlar kendi otokratlarını daha legal ve kurumsal kanallar üzerinden sınırlamayı ve alaşağı etmeyi başarmışlar. Bu çok önemli bir örnek. Türkiye siyasetinde çok tartışıyor son zamanlarda ve biz de radikal olalım. AKP radikalse biz de radikal olalım. Biz de işte onlara saldıralım, edelim vesaire gibi bir görüş çok var. CHP daha sert konuşsun, işte sert olsun, öyle olsun, böyle olsun. Laiklikten geri adım atmasın gibi gibi, hatta daha işte sert şeyler bekleniyor muhalefetten. Ama bunlar kesinlikle işe yarayan, öyle düşünüldüğü gibi ulan bu adamların bir duruşu var, işte tamam biz bunların peşine takılalım çünkü bu adamlar bir şey savunuyor ısrarla gibi bir şeye neden olmuyor. Tam tersine karşı tarafın sizi hiç dinlememesine çok hızlı bir şekilde katkı sağlıyorsunuz.
Az önce bahsettiğimiz belki de kitabın bütün kitabın üstüne inşa edildiği o kutuplaşma mevzusuna hizmet eden bir şeye dönüşmüş oluyor. Kesinlikle. Ve bu normlarında bahsettiğimiz yasal düzenlemelerinde hepsinin karşı taraf için, karşı taraftaki o otokrat lideri destekleyen insanlar için daha da meşru hale getiriyor bu hamlelerin dediğin durum.
Aynen öyle. Yani burada biraz Türkiye örneğinden ve bu iş nasıl çözülür üzerinden konuşursak en temel konu şu: bizim bu kutuplaşmayı azaltmamız gerekiyor. Bu kutuplaşmayı nasıl azaltabiliriz? Nasıl bu karşılıklı toleransı yeniden oluşturabiliriz? Bir kere ben bizim çok jenerasyon çatışması konusunu çok önemli görüyorum ve her sohbetimde bir kere en azından jenerasyon çatışmasından bahsetmeye çalışıyorum. Ben bizim jenerasyonumuzun, yani 90 sonrası doğan neslin bu karşılıklı tolerans konusunda, kutuplaşma konusunda kendisinden öncekilere göre çok daha iyi bir noktada olduğunu, çok çok daha iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Biraz daha geç doğanlar, yani henüz üniversiteye başlayanlar ve yeni bitirecek olanlar vesaire, o yaş grupları biraz daha radikal olabiliyor gençliğin getirdiği bir şeyle. Ama bizim neslimiz diğer nesillerden farklı olarak, bir, biz kentlerde doğduk ve bütün hayatımız burada geçti. Dolayısıyla çok çeşitli, çok farklı insanlarla her gün muhatap olmak zorundayız. İkincisi, üniversite okuma oranı çok arttı. Bizim neslimiz hep üniversite okuyor. Üniversitede görüyorsunuz, yani orada İslamcısı da var, ülkücüsü de var, komünist de var, çeşit çeşit insan var. Ve hoşgörü katsayınız diğer insanlara göre çok artıyor. Ben mesela işte 40'lı yaşlarındaki insanlardan çok duyuyordum ben işte Alevi Sünni diye bir şey olduğunu, üniversitede öğrendim falan. Oysa ki ben 7 yaşımdan beri biliyorum ve bir süre sonra onlarla beraber yaşamaya da alışıyorsunuz. Farklılıklar sizin gözünüze batmıyor. Bu kutuplaşmayı tabii böyle bekleyerek, bizim neslimiz çok hoşgörülü, biraz bekleyelim zaten ortadan kalkacak gibi bir mantıkla çözmeniz mümkün değil. Ben şunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün muhalefet partileri hani hep diyorlar işte dili değiştirmesi lazım falan, ama hiç somut herhangi bir şey söylediklerini çok duymadım. Ben benim önerim ve düşüncem şu, ve ben böyle konumlandırıyorum her seferinde kendimi. Şu çok yanlış bir ayrım. Biz bir toplumun diğer yarısıyla savaş halindeyiz, kavga halindeyiz, onları yenmeye çalışıyoruz vesaire. Yani böyle bir durum yok. Biz taş çatlasa hadi 2500, 3000 olsun 5000 kişilik bir grup var. Bu adamlar çıktıkları siyasi yolda bir süre sonra çevresindeki daha farklı insanları elimine etmişler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni almışlar ellerine. İstedikleri gibi oynuyorlar. Kanun tanımıyorlar, nizam tanımıyorlar ve bir tane amaçları var. Biz buraya kadar geldik, bu kadar servet elde ettik, bu kadar güç elde ettik. Bunu nasıl koruyabiliriz? Ve bu adamlar, yani 5000 kişi, hadi olsun 10.000 kişi. Bizim muhalif insanlar olarak, bu yönetime ve bu arkadaşlara, bu adamlara muhalif insanlar olarak, AKP'ye oy veren vatandaş aramızda bir düşmanlığın bulunmuyor olması gerekir. Çünkü evet, AKP'yi destekliyorlar ve AKP bize zulmediyor. Bizzat bu zulmü çeken bir insan olarak biliyorum bunları. Evet, böyle durumlar var. Ama ben bunu ilk hakikaten cezaevinde fark etmiştim. Çünkü televizyon izlememiştim o zamana kadar hayatımda doğru düzgün neredeyse izlemiyordum yani. Çünkü bizim neslimiz televizyon izlemiyor. Bu da nesille alakalı bir şey. Biz bilgisayarda, YouTube'da vesaire vakit geçiriyoruz. Ben ilk Cezayir'de televizyon izlemeye başladım uzun bir zaman sonra. Ve orada şunu fark ettim. Yani bu bombardımandan bir insanın kaçma ihtimali yok. Sabahtan akşama kadar ana akım medya, genel olarak geleneksel medya size Türkiye'nin bir savaş halinde olduğunu, bu savaşın işte devam edebilmesi için, Türkiye'nin batmaması için Cumhurbaşkanı'nın arkasında durulması gerektiğini envai çeşit hikayede, envai çeşit şekilde size bunu bir propaganda bombardımanı olarak sunuyor. Sıradan bir vatandaşın bu bombardımandan kurtulması çok zor. Yarısı kurtuluyor, evet. Ama o yarım belki uzun bir süredir zaten AKP'ye karşı bir tavır içinde. Bunu anlamak için Türkiye'nin en iyi stajyeri Hasan Çakan'ın bana verdiği bir örnek var. Kendisi ile beraber çalışıyoruz. Hasan'ın verdiği örnek beni gerçekten düşünce yapımı değiştirdi bu olaya bakarken. Dedi ki yani bundan 20 sene sonra mesela Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsa ve karşısında da işte bir belediye seçimi düşünün. AKP'nin adayı var. Cumhuriyet Halk Partisi otokratik hareketlerde bulunuyor ve demokrasiyi işte insanlara zulmediyor. Demokrasiyi dışlayan, kuralların çiğneyen hareketlerde bulunuyor. AKP'nin adayı da diyor ki biz vallahi değiştik. Erdoğan falan yok veya bu kadrolar bulunmuyorlar. Biz değiştik diyor. Yani biz AKP'yiz ama değiştik. Biz daha artık hoşgörülüyüz, saygılıyız, hiç otokrat yanımız yok vesaire. Böyle bir seçim var. CHP'nin otokrat adayı var ve bir AKP adayı var. Değiştik diyor. Sen de AKP'ye oy verir misin? Düşündüm, dedim ki yok abi, ben AKP'ye oy vermem. Şimdi bir AKP seçmeninin Cumhuriyet Halk Partisi'nin neden oy vermeyeceğini veya nasıl vermediğini anlamak için güzel bir örnek bu. Evet, AKP çok kötü şeyler yapıyor, biliyoruz. Ama bir Anadolu şehrinde yaşayan bir vatandaşın kendi çevresinde bu zulümlerin ne kadarına tanık olduğunu bilmiyoruz. Veya bunların kötü olarak nitelendirilmediğini dahi bilmiyoruz. Çünkü etrafındaki herkes işlerin iyi olduğunu, vaziyetin güzel olduğunu, bir takım teröristlerin, vatan hainlerinin Cumhurbaşkanımızı alaşağı etmeye çalıştığını falan anlatıyor. Çok büyük hız, kriz de çok fazla hissedilmiyor devlet tarafından fonlanan yerler olduğu için. Bu tarz küçük kasabalar falan. Şimdi bu adamın düşman olarak görülmesi bir makul, mantıklı değil, doğru değil, haksızlık zaten. Çünkü bu adam dediğim gibi yani suçlanabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu propagandadan sıradan bir insanın kaçamaması normaldir. İkincisi de sizin konumlandırmanız eğer biz versus AKP'li insanlar olduğunda ve siz onları düşman olarak belirlediğinizde bu savaştan galip ayrılma ihtimaliniz yok. Yani çoğunluk elde etseniz dahi bu savaşı kaybedersiniz. Çünkü toplumun yarısını düşman olarak gördüğünüzde toplumun hayrına, devletin hayrına yapabileceğiniz hiçbir şey kalmaz. Onların aleyhine bir şeyler yaparsınız. Onlar bir kere zaten bu nefret karşıdakine tolerans gösterme ve onu bir kendi varlığına tehdit olarak görme hali. Oy verdiğiniz parti AKP'den sonra diyelim ki bir Millet İttifakı hükümet kurdu. Bu hükümetin yaptığı demokrasi dışı hareketleri de sizin sineye çekmenize vesile olacak. O yüzden bizim bir kere bu konumlandırmayı ve muhalefetin de konumlandırmayı bu noktadan yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Bizim karşımızda toplumun yarısı yok. Bizim karşımızda 10 bin tane adam var ve biz toplumun bu 10 bin adam dışında kalan herkesiyiz. Yani AKP seçiminde biz yan yanayız. Çünkü onun da parası çalınıyor yönetici olarak. Yani veya illa hapse girmesi gerekmiyor bir insanın bu hükümetin karşısında olması, bu hükümetin sillesini yemiş olması. Yani
onun da vergisiyle inşaatçılar fonlanıyor mesela.
Aynen öyle. Veya diyelim ki vergi de vermiyor. Hep çünkü bu tarz şeylerde ya onların tuzu kuru falan deniyor da %50'nin tuzu kuru olma ihtimali olduğunu düşünmüyorum ben. Yok yani öyle bir şey. Yani hiçbir şey olmasa bu adamdan çalınan şey çok daha iyi şartlarda yaşayabilirdi ve yaşamıyor yani şu an belki kendi halinde kavrulup gidiyor. Burada Türkiye'de de var bu. Radikaller ve ılımlılar diye bir kamplaşma aslında son zamanlarda yaşanan. Yani ulusal kanalla Hilal Kaplan'ı yan yana getiren şey bu ayrım aslında. Radikaller bir tarafta, ılımlı insanlar bir tarafta. Bizim ılımlılar olarak aklı selime, makullüğe insanları davet etmemiz ve zemini sürekli olarak buraya çekmemiz gerekiyor. Yine dediğim gibi konumlandırmayı yaparken de bizim karşımızda bir grup adam, bir grup insan bulunduğunu ve bütün toplum olarak bunlarla karşı karşıya olduğumuzu, bu insanların demokratik kurumları felç ettiğini, devleti felç ettiğini, bunları anlatmak lazım. Bu şekilde konumlandırmak lazım. Ve her şeyden önce bunda samimi olmak lazım. Yani bunu seçimi kazanalım, hadi ondan sonra bunları perişan edelim, bunun taktiğidir bu diye söylemenin hiçbir manası yok. Yani bunun taktiği değil çünkü bu. Böyle bir taktikle başarıya ulaşsanız dahi memlekete bir hayır getirme şansınız yok. Buna samimi olarak inanmak gerekiyor. Çünkü gerçek de bu. Yani siz o insanla sosyal medyanın radikalliği dışında bir yerde karşılaştığınızda o insana karşı bir nefret duymuyorsunuz aslında. Sizin için sıradan bir amca o. Hoşunuza gitmeyen davranışları olabilir. Mutlaka sizin de onun hoşuna gitmeyen davranışlarınız vardır. Ve zaten hani bu karşılıklı hoşlaşmama durumu yüzünden kutuplaşma bu kadar hızlı ve etkili olabiliyor ama yani biz birbirimize karışmadan yaşayabiliriz. Biz bu memleketin vatandaşları olarak artık birbirimizi düşman olarak görmeden yaşayabiliriz. Çünkü bu 100-150 senelik bir kavga. İşte İslamcılar karşılarında Batıcılar, laikler, Allahsızlar, onun İslamcıların deyişiyle. Ve sürekli bir kavga hali, dövüş hali. Son dayağı seküler taraf, batılı, batıcı arkadaşlar olarak biz yedik. Benim isteğim ve düşüncem, yani bundan sonra bir daha birbirimize hani dayak atmaya çalışmanın hiçbir anlamı yok ve bu tarz radikal önlemler de saçmalıktan başka bir şey değil, bize saçmalıktan başka bir şey de getirmeyeceklerdir. Bizim bir insan İslamcı da olsa, bu 10 bin kişilik çetenin veya grubun içerisine dahil değilse o insanla hiçbir problemimizin olmaması gerekir. Yani hiç problemimizin olmaması gerekir derken o yoluna, biz yolumuza, ama biz düşman değiliz. Biz aynı memlekette yaşayan, beraber devleti fonlayan vatandaşlarız. Birbirimizi hiç görmeden, hiç tanımadan, hiç birbirimizle konuşmadan yaşayabiliyoruz. Birbirimizden nefret etmemiz şart değil. Bu illüzyonu bozmamız gerekiyor. Ve bu gözle biraz bakmamız gerekiyor. Bunun çok faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bizim neslin de zaten bu konuda çok daha iyi bir durumda olduğunu ve Türkiye için daha hoşgörünün, karşılıklı toleransın bulunduğu bir ortamı yaratacağını düşünüyorum.
Yine kapatma cümlesi olarak şöyle bir şey geldi aklıma senin söylediklerinden. Az önce bahsettik ki hep tarihin belli noktalarında özellikle bu demokratik normları oturtma anlamında hep bir takım kahramanlar çıkmış ve bu zor olanı yapmış, kolay olanı yapmamış ya da güçlerinden feragat etmişler. Belki de bu senin konuşman aslında bizim yeni kuşağı kahramanlar olmaya davet aynen ediyor bu anlamda. Ve mücadelesini vermemiz gereken asıl şey bir intikam ya da o tarz şeyler değil. Bizim o tekrar normları beraber yaşamamızı sağlayacak ve bir daha bu tarz felaketleri, bu tarz sıkıntılı süreçleri ülkeye hiçbir şekilde sokmayacak düzeni kahramanlar olarak sağlamamız ve bunun aksini eğilimli olan kişilere durdurmamız gerekiyor. Önce bu normları kendi içimizde, kendi tarafımız için oturtmamız gerekiyor ve bu konuda hassas davranmamız gerekiyor. Ekleyeceğim bir şey yoksa, yoruldun da son ki
evet, biraz fazla
salvadan sonra. Evet, bugün Ali Gül'le birlikteydik. Demokrasiler Nasıl Ölür kitabını tartıştık. Bölümler hızla gelmeye devam edecek. Lütfen bizi takip etmeye devam edin ve bölümlerimizi lütfen paylaşın ve evde ailenize de dinletin. Özellikle bu bölümü kuşak çatışması noktasında. Onlar da yeni düzenin nasıl olması ya da olacağı ile ilgili fikir sahibi olsunlar. Görüşmek üzere. Tekrar Ali'ye de teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyorum ben de bütün dinleyenlerden. Bu çemberi biz kıracağız. Benim bundan hiç şüphem yok. Tabii her seçim gecesi Hüsnü yaşamaktan biraz perişan olduk ama bu sefer umuyorum ki gerçekten Türkiye'nin hayrına, Türkiye'deki kutuplaşmanın, bu düşmanlaşmanın artık bittiği bir dünyaya bir şekilde gideceğiz. Bunu biz taşıyacağız. Taşıyıcısı biz olacağız zaten. Bizim neslimiz olacak. Çok teşekkürler tekrar dinlediğiniz için.
Sağ olun. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.